Hayırlı akşamlar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur hocamla beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Hocam uygunsa münafık konusundan başlayalım.
Tamam.
Çünkü münafıklar sürekli bir faaliyet içindeler. Tabii kaderleri bu şekilde. O yüzden kaderlerinde olan hareketleri gerçekleştiriyorlar. Bu hareketler ne olarak baktığımızda müminlerle, Müslümanlarla birebir mücadele ettiklerini görüyoruz biz. Yani kendilerini bir gizleme dönemleri var müminlerin içinde. Buradaki de amaçları müminlerin akılları sıra müminlerin elindeki imkanlardan faydalanmak. Münafıklar menfaatçi oldukları için, mala düşkün oldukları için, menfaate düşkün oldukları için müminlerin bu ortamlarından faydalanmak istiyorlar. Ama bir süre tabii kendilerini gizliyorlar, kendilerini saklıyorlar müminlerin arasında. Ama birçok olay vesilesiyle müminlerin yanından ayrılıyor münafıklar. Bu olaylar genellikle zorluk anları oluyor. Müminleri Allah çünkü zorlukla imtihan ediyor. Bunu bildiriyor ayetlerinde. Değil mi? Ürünlerden, canlardan, mallardan eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım yaklaşık olarak. Allah vaat ediyor müminleri, Müslümanları imtihan edeceğini ve zorlukla. Bakın üründen, mallardan, canlardan. Allah bunu bildiriyor ayette. Yani malına bir şey olabilir bir insanın, Müslümanın. Malı azalabilir zahiren. Canı yaralanabilir. Yani çünkü münafıklar fiziksel zarar vermek de istiyorlar müminlere. Mesela değil mi? Bir saldırı düzenlerler. Müslüman yaralanır orada ya da şehit olabilir. Allah bunu da vaat ediyor. Müslüman bunlarla imtihan ediyor bu olaylarla. Ya da bir hastalığa yakalanabilir Müslüman. Bu da bir imtihandır. İşte münafıklar da bu imtihan anlarında, Kur'an'dan, ayetlerden bunu net bir şekilde anlıyoruz, görüyoruz inşallah. Hemen ayrılıyorlar mümin topluluğundan. Allah bir ayetinde şöyle söylüyor mealen, şeytan Allah'a sınırım. Bir ticaret ve bir eğlence gördükleri zaman hemen onun yanına sökün ettiler diyor. Yani peygamberin yanından, sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıyorlar hemen münafıklar. Ve o gördükleri eğlenceyi ticarete gidiyorlar. Neden? Mala düşkün münafık. Ya bir mal gördüğü zaman bir yerde o iman etmenin yanında bile olsa o mal, bolluk, böyle refah gibi gözüken bir ortam hemen oraya gidiyor münafık. Çünkü Allah'a iman etmediği için Allah'a olan imanı böyle çok zayıf ve iman etmiyor. Bakın Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler buyuruyor Allah. Bir kuşku içinde haşa Allah'a karşı, ahirete karşı. Dolayısıyla zorluk anı geldiğinde tabii müminler, Müslümanlar o zorluğun Allah tarafından özel olarak yaratıldığını hemen kavrayıp anlıyorlar zaten. Ama münafıklar böyle bir anlayışa sahip olmadıkları için ne yapıyorlar? O zorluk ortamından korkuyorlar. İman etmeyenlerden korkup çekiniyorlar. Ve hemen saflarını net bir şekilde belli edip iman etmeyenlerin yanına geçiyorlar. Onların yanına ayrılıyorlar. Tabii bu müminler için, Müslümanlar için çok büyük bir böyle rahatlık oluyor. Değil mi? Münafıkların
Ferahlama oluyor.
ayrılması, ferahlık oluyor. Hocamız münafıkları gübreye benzetmişti. Çok güzel bir örnek maşallah. Yani gübre bir ağacın, bir çiçeğin büyümesine vesile olur ama özünde pis bir şeydir. Münafık da böyle. Hani müminlerin, Müslümanların daha imanlarının artmasına, daha şevklenmelerine vesile oluyorlar ama özünde pis bir şey. Ya karakterleri pis çünkü. Neden? Allah'a verdikleri sözden bir kere dönüyorlar münafıklar. Allah ayetlerinde açık bir şekilde bunu belirtiyor. Ve Kur'an'ı anlamıyorlar. Peygamberin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde peygamber hakkında değil mi, ona tuzak kurmaya çalışıyor. İman etmeyenlerle işbirliği içine giriyor. Bu yüzden aşağılığın da aşağılığı münafıklar. Karakterlerin en pisi. Bu yüzden biraz önce belirttiğimiz gibi Kur'an'ı anlamamaları münafıkların baktığımızda temel bir özellikleri Allah Tevbe suresinin 127. ayetinde bunu bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Bakın münafıklar kavramayan bir topluluk ve Allah onların kalplerini çevirmiştir buyuruyor. Tabii kalplerinde münafıkların gittikçe bir enaniyetin, o kalplerindeki katılığın arttığını görüyoruz münafıkları incelediğimizde, münafık karakterini gördüğümüzde. Önce ufak ufak bir şeylerden taviz vererek başlıyor bu. Ufak ufak mesela bir olayla karşılaşıyor. Orada Kur'an'a göre, Allah'ın dediğine göre bir karar almıyor. Böyle ufak tavizlerle başlıyor. En son bir şeytan gibi artık. Bir kere itaat çok ağırına gidiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde peygambere itaat etmekten çok ağırlarına gidiyordu münafıklar. O yüzden ayrıldılar yanından birçok münafık. İtaat ağırlarına gittiği için. Bu kalplerindeki katılık yavaş yavaş artıyor. Bir yerde ne yapıyorlar? Artık Müslümanların yanından ayrılıyorlar. Tabii şu da bir etken oluyor. Şimdi kendi pis karakterlerini biliyorlar özlerinde. Müminlere de sürekli şahitler. Müminler bir kere sürekli Allah'tan bahsediyor. Allah'ı anıyor müminler. Münafık Allah'ın anılmasından rahatsızlık duyuyor. Çünkü Allah anıldıkça kendisinin içten içe pis karakterli, kötü karakterli bir insan olduğunu biliyor ve bu ortamda bulunmak istemiyor zaten. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem döneminde münafıklar başka bir mescid açtılar. Neden? O mescitte sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyor zaten. Yanında sahabeler, sürekli Allah anılıyor. Bu ortamdan münafık rahatsız. O yüzden yeni mescit açıyor. O mescidi de ama bakın çok sinsice açıyor. Diyor ki biz burada daha çok Allah'ı anacağız diyor. Biz burada daha doğru yaşayacağız dini diyor. O yüzden mescit açıyor. Halbuki o mescide bakıldığında hiçbir şekilde Allah'ı anmıyorlar zaten. Yani insanları kandırmak amaçlı Allah'tan bahsediyor olabilirler. Ama Allah'ı sürekli anmıyorlar. Allah'ı pek az anarlar buyuruyor zaten Allah ayette. Şeytandan Allah'a sınırım. Dolayısıyla bu imanlarının zafiyetinden kaynaklanıyor.
Yani gösteriş için yapıyorlar. Mesela o yeni mescidi açıyorlar. Dırar mescidinde ama
evet.
Camiye de gitmiyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Sadece yani topluluk olduğu zaman, orada bir insan kitlesi olduğu zaman gösteriş amaçlı olsun diye veya kendi münafıklıkları ortaya çıkmasın diye tevil olarak kendi zanlarınca, ahmak kafalarınca namaz kılıyorlar. Namaz kılıyor görünümünde hep, fiziksel hareketler yapıyorlar.
Evet.
Normalde değil mi? Ayette çok net bir şekilde söyleniyor. Sabah namazını isteksizce kalkarlar diyor. Yani o eğer bir ortam yoksa zaten kalkmıyor, kılmıyor. Zaten Allah'a da inanmıyor. Hayatı gösteriş üstüne, mal, mülk, mevki üstüne, kendi nefsinin yani her ne olursa olsun kendi nefsinin ne yararı var? Onun hesabını yapmak üzerine böyle iğrenç bir yaratık yani.
Evet. Allah münafıkın suresinin 3. ayetinde de bildiriyor münafıkların bu özelliklerini. Böylece kalplerin üzerine mühürlemiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Şeytandan Allah'a sınırım. Bakın artık onlar kavrayamazlar. Kavrayamadıklarını görüyoruz. Yani Müslüman örneğin münafığın, şimdi münafık çünkü başta kendisini gizliyor Müslümanların arasında. Bir eksiklik gördü, bir hatasını gördü, onu uyarmaya mesela niyetlendi. Münafığın orada işte pis karakteri hemen açığa çıkıyor. Çünkü kendisini sürekli durmadan temizlenmeye çalışanı gördün mü diyor Allah bir ayette mealen. Şeytandan Allah'a sınırım. Ya münafık kendisini sürekli tevil eder. Yani karakteriyle ilgili olan hataları sürekli tevil eder. Birçok yerden çünkü açık verir münafık. Ve en önemli şey de anlayamadıkları. Yani Müslüman, çünkü onu kurtarmaya çalışıyor başta Müslüman. Yani net bir şekilde belli etmediği için hep hüsnü zanla bakıyor Müslüman. Ve onu sürekli kurtarmaya çalışıyor. Karakterini düzeltmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu ne kadar samimice yapmaya çalışsa da Müslüman, kavrayamadığını, anlayamadığını orada görüyor. Artık kalbindeki katılaşma o kadar ileri bir boyuta gelmiş ki çünkü. Ne söyleseniz münafığa artık bir şey ifade etmiyor oluyor.
Evet.
Allah korkusunun olmadığını görüyorsunuz, imanın olmadığını görüyorsunuz ve bile bile dünya hayatının metağına kaydığını, ona kandığını görüyorsunuz. Mesela iman etmeyen birisinin yanına, Müslümanlarla direkt karşı karşıya olan bir insanın yanına mesela gidebiliyor münafık, bunu görüyorsunuz. Bu ne demek oluyor işte? Allah'a olan imanının, Allah'a olan korkusunun hiç kalmadığının bir delili, ispatı oluyor.
Evet, Allah Tevbe suresi 127. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirir giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Zaten Peygamber Efendimiz yanlarındayken ve açıkça Allah'tan vahiy gelirken, değil mi? Ayetler gelirken, o ayetler indiğinde sahabiler birbirlerinin büyük bir müjde ve coşku ve heyecanla o ayetleri anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz'in ayetin üzerine yaptığı dersleri anlatıyorlar. Bunun müthiş bir şevki ve coşkusu olur. Mesela bugün öyle bir şey olsa, değil mi? Müminler arasında müthiş bir heyecana yol açar. Çünkü Allah'tan bir ayetin geldiğini, Allah'ın direkt sözünün elçisi aracılığıyla duyulduğunu, bir coşkunun oluştuğunu görürüz. Bak ama münafıklar aynı ortamda bulunmalarına rağmen hemen diğer münafıklarla sırdaş ediniyor, onları dost ediniyor. Hemen birbirini bulup tanıyorlar ve birbirlerine diyorlar ki sizi bir kimse görüyor mu? Hani etrafta hiçbir sahabi var mı? Hiç, yani gerçek mümin var mı? Bizim münafıklığımızdan haberi olacak kimse var mı? Durumumuzu anlayacak kimse var mı diye böyle bakıyorlar. Eğer yoksa sırt çevirir giderler diyor Allah ayette. Hemen dönüp gidiyorlar. Yani hakikaten çok böyle riyakar, tamamen böyle aldatmaya yönelik, hiç samimi olmayan, hiç dürüst olmayan bir tavır içerisinde bulunuyorlar. Ve zaten Allah buyuruyor, onlar kavramayan bir topluluktur diyor ayette, net bir şekilde söylüyor. Başka Münafık'ın Suresi 3. ayette de bu onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerin üzeri mühürlenmiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Demek ki en başta içlerinde iman edenler de oluyor. Ama sonra suçu günahı daha da büyüyor, daha da büyüyor. Kendisi isyan ediyor. Ve daha sonra da Allah onların bu suçundan dolayı kalplerin üzerini mühürlüyor. Artık ondan sonra da geri dönüş olmuyor. Kavrayamayacaklarını buyuruyor Allah. Normalde hakikaten inanılması, yani münafıklığın varlığının farkında olması metafizik bir dünyada olduğumuzun bir belirtisi zaten. Yani normal koşullarda Allah'ın elçisinin yanında, yani Peygamber Efendimiz'in yanında müminler mesela şehit edilirken, gözünün önünde mesela şehit ediliyor müminler. Savaş oluyor. Yani daha böyle celalli, daha ciddi dünyada belki ortam olmaz. Savaş en keskin durumdur yani. Kavadan, değil mi? Gürzler uçuşuyor, oklar gidiyor, kan akıyor. Yani artık şeyin, görüntünün en şiddetlisi olur Allah'a alem. O durumda bile münafık münafıklığını bozmuyor. Bu ancak Allah'ın mucizesi. Yani evet. Allah'ın münafık kılmasıyla olabilecek bir hadise.
Evet ve Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor. Bir sure indirildiği zaman bu hanginizin imanını arttırdı derler buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Orada dediğin gibi Onur Hocam, bizzat ayetlerin inişine, vahyedilmesine şahit münafıklar. Ama işte onu da bir fitne çıkarmak amaçlı kullanıyorlar o olayı. Yani bu hanginizin imanını arttırdı diyor mesela müminlere. Orada yine mümin topluluğun arasında karışıklık çıkarmak istiyor. Neden? Amacı mümin topluluğunu dağıtmak. Müminlerin ayrılması. Müminlerin bir arada olması münafığı çok rahatsız ediyor. Bakın Allah Hud suresinin 91. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey Şuayb dediler. Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten seni taşa tutar, öldürürdük. Şimdi burada birkaç özellikleri var. Bir kere yine kavrayıp anlamamaları. Bunu Allah ayetinde bildiriyor. Biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Şimdi en önemli özelliklerinden birisi münafığın. Kendini üstün görmesi. Şeytanda bu özellik var çünkü. Kendisini Hazreti Adem'den daha üstün gördü. Allah'a isyan etti bu amaçla. Münafıkta da bu var. Kendisini üstün görme. O yüzden itaat edemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat o yüzden edemedi münafık. Ayrıldı yanından. Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde de Peygamberimiz çünkü hadislerinde bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine münafıklar çıkacak Hazreti Mehdi'nin cemaatinden. Bunu net bir şekilde bildiriyor Peygamber birçok hadisinde. Ve o münafıklar da itaat kendilerine zor geldiği için, ağır geldiği için, kendilerini daha üstün gördükleri için İtaat edemeyecekler ve ayrılacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanından. Ki öyle bir insan ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam değil mi? Tarif ediyor Peygamberimizin hadislerinde. Karda sürünerek bile olsa yanına gidin diyor. Böyle bir insandan, böyle bir kişiden münafık kendisini daha üstün görüp işte yanından ayrılıyor. Ve ahlakına şahit olacak. Güzel ahlakına. Değil mi? Tüm dünyayı İslam ahlakına hakim etmeye çalışmasına şahit olacak samimi olarak. Münafık bunlara şahit olmasına rağmen yanından ayrılıyor. Böyle işte pis bir karaktere sahip. Ve ne diyor tekrar ayette? Seni taşa tutar öldürürdük. Bakın ölümle tehdit ediyor münafık. Münafık kana çok meraklı. Kana çok düşkün. Çünkü bazı münafıklar hem mesela İslam'da kan olduğunu iddia eder. İnsanları öyle dinden uzaklaştırmaya çalışır. Hem de zaten bunu müminlere karşı yapar. Müminleri yaralar, müminleri öldürmeye, şehit etmeye çalışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde değil mi? Önüne yolda işkembe atıyorlardı, diken atıyorlardı. Ve bizzat kaç kere de suikast girişiminde bulundu o münafıklar. Ama tabii önemli olan şu, müminlerin hepsinden Allah tertemiz çıkarıyor bu olaylardan. Müminlerin başına hiç böyle Allah kötü bir durumda bırakmıyor. Allah zorlukla imtihan ediyor ama hep zaferi müminlere veriyor. Bir kere zaten Allah katında üstün olanlar müminler olmuş oluyor her zaman. Yani zahiren ortam mümine kötü gözükebilir. Çünkü Allah'ın o zorlukla imtihan etmesidir. Ama Allah katında üstün olan her zaman müminler inşallah. Münafıklar da en altta olanlar her zaman.
Evet inşallah. O aynı ayette münafıklar Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki eğer yakın çevren olmasaydı o zaman seni taşa tutar öldürürdük diyorlar. Allah'ın burada korumasını görüyoruz.
Evet.
Kimi kullarını vesile ederek koruyor Allah ve müminlerin korunduğuna özellikle bu ayette şahit oluyoruz. Ona bir vakanla bir ayet. Allah muhakkak vesile edip bazı zahiri özellikleri veya direkt metafizik oluyor. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Çok metafizik bir hadise.
Evet.
Ateşe soğuk ve esenlik oldu diyor Allah. Ateş yakmıyor. Çünkü ateşin ancak Allah dilerse yakar. Buz veya ancak Allah dilerse soğuktur, üşütür yani.
Evet.
O zahiren görünen hiçbir sebep Allah dilemedikçe olmaz. Zaten Allah sebebi bizim aklımızın, ihtiyarın kalkmaması için Allah'ın özellikle onu da yaratmasıyla var olan bir şey, sebepler dünyası. Mesela burada yakın bir çevre, yani muhtemelen o kavimdeki ileri gelen, değil mi? Yine maddi olarak, siyasi olarak belli bir güce sahip olan bir çevresinin olduğundan dolayı, onlardan çekindiklerinden dolayı münafıklar Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a ilişemiyorlar. Allah Fusilet Suresi 54. ayette buyuruyor ki, şeytan anasının, dikkatli olun diyor. Dikkatli olun. Gerçekten onlar, yani münafıklar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Demek ki Rablerine kavuşmaktan kuşku içinde olmak ne demek? İnanmıyor demek. Çok büyük derecede iman sorunu var demek. Böyle tiplere karşı Allah bizi uyarıyor ve diyor ki dikkatli olun. Demek ki mümin her zaman için Allah'a iman etmeyen kimselere karşı dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hem kendisine zarar verebiliriz, hem Müslüman cemaatine zarar verebilir, hem de inkar eden bir kimse rahat durmaz, bütün her yerde zarara ve bozgunculuğa yol açabilir. Bu onların sünnetinde var. Çünkü bir insan eğer Allah'a iman etmiyorsa, o zaman şeytanın yoluna gidiyordur, şeytana iman ediyordur. Yani istese de istemese de o zaman şeytanın kurallarını uyguluyordur. Şeytanın öngördüğü dini yaşıyordur. Bunun adı ne olursa olsun. Eğer sen mesela en azılıları bunların münafıklar, müminlerin içinde olup hakiki iman eden insanlarla birebir yakınında muhabbet etme imkanını bulmuş olmasına rağmen Allah'ın elçisi de yanlarında Allah'tan aldığı vahiy ile inşallah doğruları açıklıyor olmasına rağmen iman etmiyorlar. Ki ayette kimisinin belli bir imanının başlangıçta olduğunu ama sonra yine iman etmemekte direnerek İmanını artık kalplerinin mühürlendiğini Allah söylüyor. İşte böyle tipler düşmanlık güdüp Allah'ın taraftarlarının aleyhinde onun da çünkü kendi rejimine karşı, rejim dedim yani kendi yaşamak istediği dünya kıstaslarına göre tehdit görüyor müminleri. Allah'ın dosdoğru kanunlarını akılsız bir şekilde, son derece mantıksız bir şekilde onların aleyhinde çalışmalar yapmaya başlıyor. Yani müminlerin aleyhinde, onların yoluna zorluk çıkartıcı, onların daha da gelişmesini, onların daha da zenginleşmesini engellemeye çalışıcı ne varsa elinden gelenin ardına koymamaya çalışıyor. Ama çok büyük bir ortak özellikleri var, akıl yok. Belki zeka olabilir şeytan gibi, o da bir kısmında ama akıl yok. Akıl olmadığı için müminler de zahiren akıllı oldukları için, çünkü akıl ancak imanla olabilecek bir şey. Akıl doğru yolun bulunmasını vesile diye, yani doğru yolda giden ancak akıllı olduğunu biz anlarız. Akılsız adamın doğru yolda olması imkansız. Yani doğru yolda gitmek için akıl lazım. O da müminde olan bir şey. İman alameti. İmanlı insanlarda akıl bulunuyor. Münafıklarda akıl bulunmuyor. Yanlış yolda gidiyorlar ve birçok şeyde yanlış yapıp, akılsızlık yapıp, kendilerini ele verip kurdukları düzenler her zaman için başına geçiyor. Ama Allah bu tehlikeye karşı her zaman için dikkatli olmamız gerektiğini bize söylüyor. Dikkat, müminin şuuru açık vaziyette çevresindeki olan her şeye karşı göstermesi gereken bir şey. Mesela Allah münafıkla tehlikesine karşı ve diğer inkar edenlerin, mesela bozgunculuk çıkaranlar oluyor. Şu an dünyada birçok yerde mesela bozgunculuklar var. Müslümanlara işkence yapan, savaş çıkartan insanlar var. Yöneticiler var. Bunlara karşı da Allah dikkatli olmasını söylüyor. Çünkü bunların yaptığı iyi bir şey yok. Mesela komünizmi herif kuruyor. Ateist olunca, Allah'a iman etmeyince doğru bir şey yapmıyor çünkü. Ne yapsa yanlış oluyor adamın yani. Ya direkt Müslümanlara ya da doğal olarak Müslümanlara muhakkak bir taarruzda bulunmuş oluyor. İlla ki zarar veriyor. Onun için onlara zarar veremeyecek koşullarda tutmak için muhakkak en zeki ve akıllıca önlemlerin alınması için teyakkuz olmak gerekiyor her zaman. Şuura açık olmak gerekiyor inşallah. Münafıklarla ilgili söyleyeceğin bir şey yoksa başka bir konuya geçmek istiyorum.
Tabii inşallah hocam.
İnşallah. Aynı dikkati Müslümanlar, yani doğrusu bütün insanlar Allah'ın yaratması üstüne de vermesi gerekiyor. Yani kısacası her zaman için maksimum şuurla Allah'a her zaman bağlı olarak, her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek çevredeki bütün Allah'ın yaratma delillerini inşallah görüyoruz. Görmemiz gerekiyor.
İnşallah. Şunu eklemek istiyordum. Münafıklar çok uyanık olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Allah zaten ayetinde bildiriyor. Hocamız şöyle söylemişti. Münafık çünkü müminlerin dağılmasını istediği için tüm mümin cemaatlerinin dağılmasını ister. Evet. İttihadı İslam'ın oluşmamasını ister. Dolayısıyla münafığın çabasını bu yönde görüyoruz. Mesela değil mi? Anlatmamız gerekiyor diyoruz. İttihadı İslam'ı sürekli bahsetmemiz gerekiyor diyoruz. Komünizme, Darwinizme karşı fikri mücadele yapılması gerekiyor diyoruz. Münafığın hep bunların karşısında yer aldığını görüyoruz. Yani bunların sağlanmamasını sağlamaya çalışıyor aslında münafık. Ve hocamız şöyle söylemişti, hani cemaat cemaat dolaşır münafık. Hmm. Bir o cemaate girer, sonra çıkar diğer cemaate gider ve hep haber götürüp getirir. Haber götürüp getirir derken iftira atar. Aleyhte konuşur yani, iftira atar başka cemaatler hakkında.
Fitne çıkartmaya çalışır.
Evet, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, münafık tehlikesini uzak görmemek lazım. Tüm Müslüman kardeşlerimizin uyanık olması lazım, teyakkuzlu olması lazım. İnşallah hep diğer Müslümanlara, tüm müminlere hüsnü zanla bakması lazım. İnşallah.
Evet. Yani özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden, diğer Allah yolunda inşallah çok fedakarlarına çalışan cemaatlerden ayrılan insanlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ne oldu değil mi? İyice araştırılması gerekiyor. Evet. Münafık olma ihtimali çok yüksek çünkü inşallah. Şimdi Allah'ın dikkati yöneltmemizi istediği yaratış delilleri var inşallah. Allah'ın yaratmasının, sanatının, Allah'ın yaratmasındaki muhteşemliğin, Allah'ın yaratmasındaki bolluğun inşallah her yönden dikkat edilip araştırılıp bulunması, iman hakikatlerinin anlatılması gerekiyor inşallah. Şimdi bakın, insanın yoktan varoluşu hakkında da mesela insanın çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Bununla ilgili şimdi bir sunum göstereyim. İnsan yoktan var oluyor bir kere. Yok dediğimiz şeyi biz şu an tahayyül edemiyoruz. Ama yoktan, hakikaten yokken var ediyor Allah. İnsan önceden hiçbir şey değilken, şeytan Allah sanırız, gerçekten bizim onu yaratmış olduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Meryem suresi 67. ayet. Hakikaten hiçbir şey değilken, yokken, mesela bir asır önce biz neydik? Yoktuk. İki asır önce yoktuk. O zaman biz yoktuk mesela. Biz şu an varızdırız. Bu zaman aralığında yaşadığımızı söylüyoruz. Mutlak yokluk da Allah'ın katında inşallah. Onu Allah dilerse tamamen yok ediyor. Yoksa biz kendi şu an dünya koşullarında mutlak yokluğu da düşünemiyoruz. En yok dediğin yerde yine bir atom parçası çıkıyor karşımıza. Tam olarak yokluğunda ne olduğunu Allah biliyor inşallah. Mesela Allah her insanın anne rahminden son derece korunaklı, sakat kalmayacağı, acı duymayacağı bir yerde ona hiçbir zarar gelmeyecek şekilde yerleştiriyor. Yaratması, insan yaratması orada başlıyor. Bir hücreyken. Bakın o şekilleri var ana rahminden. Onları da gösterebilirsek. Bir hücrenin yavaş yavaş gelişip fetusa dönüştüğü halini görüyoruz yavaş yavaş. Her insanın bedeni ölene kadar Allah'ın yarattığı kusursuz sistem sayesinde korunur. Örneğin kalp kişinin yaşam süresi boyunca durmaksızın atar. Ancak insan bunu sağlamak için hiçbir şey yapmak zorunda değildir. Sadece yeterli kadar besin aldığımız sürece vücudumuz kalbi koruyor, Allah koruyor ve bizim yaşamımız boyunca kalbimiz hiç durmadan atıyor mesela. Bunu ama tefekkür etmemiz lazım. İnsanın kendisine ait olduğunu iddia ettiği bedeninin üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur aslında. İnsana tüm hücrelerine varıncaya kadar hakim olan yalnızca Yüce Rabbimizdir. Allah Fatır Suresi 15. ayette şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layık olandır. Kimi insanlar şuursuzca kendi yaptıkları ibadetin veya İslam uğruna, din uğruna yaptıkları hayır hasenatın, faydalı amellerin yani bir şekilde fayda gördüğünü haşa düşünebilirler Allah'ın. Halbuki öyle bir konu olmaz. İnsan ne hayır yaparsa, hangi salih amel yaparsa ilk önce kendi nefsi için yapar. Bu en çok insan zaten kendisine faydası vardır. Ve İslam alemine inşallah faydası olur. Burada tek faydalı gören, en yüksek faydayı gören insanın yine kendisi oluyor. İbadet etmekte, salih amel bulunmakta yükümlülük ancak insanın kendisine, kendi nefsine, çünkü zira en büyük faydası da yine kendi nefsine olmuş oluyor inşallah. Ayetin işaret ettiği şekilde de. Sabahları uyandığımızda vücudumuzda yaşamımız için gerekli olan her detayın eksiksiz olarak çalıştığına şahit olursunuz. Rahatlıkla nefes alabilir, gözlerinizi açtığınızda hiçbir çaba harcamadan ve vakit kaybetmeden rengarenk bir dünyayla karşı karşıya kalıveririz. Bunun için de biz hiçbir çaba harcamayız. Sesleri her zaman aynı nitelikte duyabiliriz. Rahatlıkla koku alabiliriz, yemek yiyebiliriz. Yediğimiz yemeklerdeki vitaminler vücudumuzda nereye gideceklerini, sayısız mikrop ve virüsle vücudun nasıl savaşması gerektiğini, bir eşyayı görmek için beynimizde görüntünün nasıl oluşması gerektiği gibi detaylar üzerinde asla düşünmek zorunda kalmayız. Halbuki bunlar oldukça kompleks, milyarlarca molekülün, trilyonlarca hücrenin ard arda gelen reaksiyonları sonucunda bir düzen içerisinde ancak olunduğunda ortaya çıkan hadiseler. Duyuyorum dediğiniz zaman muazzam bir hadisenin siz algısını görüyorsunuz. Görüyorum dediğiniz zaman kibi görme işlemindeki bir rodopsin mesela proteinin yeri, gelen fotondaki enerji partiküllerin diyelim ışığı soğurup onu görüntüye çevirme işlemini saniyenin trilyonda 3'ü kadar bir zamanda yapıyor. Ve birkaç tane protein var. Onlardan bir tanesi rodopsin. Ve bu rodopsinin mesela yaptığı işlev saniyenin trilyonda 3'ü kadar bir sürede oluyor. Ve her trilyonda saniyenin 3'ünde bir bu işlem oluyor. Çünkü biz sürekli görüyoruz. Görmek için sürekli işleme ihtiyacımız var. Biz her ne kadar dinlensek, her ne kadar uyusak da vücut her an her saniye saniyenin trilyonlarda biri fraksiyonlarında muhakkak hayati fonksiyonları yürütmesi gerekiyor. İstirahat etmemiz için de bu gerekiyor. Uyumamız için de bu gerekiyor. Gözümüzü kapattığımızda da bu gerekiyor. Kulağımızı tıkadığımızda da bu gerekiyor. Bu her zaman gereken bir işlem. İşte bunlardan bizim haberimiz var mı? Yok. Ama dikkatlice baktığımız zaman Allah'ın bunu yaptığını görüyoruz. İnfitar suresinin 6 ve 8. ayetinde Rabbimiz nitekim şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi. Ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Normalde Allah'ın işaret ettiği gibi yani bunca hadise olurken başta kendi vücudumuzda, başta kendi hayatımızın devam etmesi için gerekli olan her şey hemen içimizde yani bizim ben dediğimiz bedenimizin içerisinde oluyorken nasıl olup da Allah inkar ediyorsunuz diyor. Halbuki o diyor Allah inşallah her an her şeyi yöneten ve düzen içerisinde biçim veren diyor. Çünkü düzen olmazsa karmaşa oluyor. Karmaşa olduğu zaman da hayat olmuyor. Hayati fonksiyonlar olmuyor. Bir düzen oluşmuyor. Hayat ancak düzenle oluşuyor. Ve o düzenin de Allah devam ettirdiğini, ya yani her an düzeni sürekli Allah'ın kıldığını Allah ayette söylüyor. Haşa böyle bir şey olmaz ama Allah'ın kuvvetini bir an için çektiğini düşünelim. O zaman zaten hiçbir şey olmaz ama zaten görüntüler dünyasında yaşıyoruz. Ama öyle bir şey olduğunu farz edelim. Yani gücün dünyadan, yaşadığımız ortamdan çekildiğini düşünelim. O zaman her şey düzensizliğe gider hemen. Her an yok olur. Ki buna zahiri olarak gösteriyor Allah. Her türlü organik canlı, yani organik canlı dedim, canlının bedenindeki organik yapılar, başta proteinler olmak üzere, mesela dalından koparıldığını düşünelim bir meyvenin, o an itibariyle bozulmaya gidiyor. Allah onu özellikle bozuyor. Ki eğer yaşam için zahiri sebep olan o ağaçla arasındaki bağ olmazsa, nasıl düzensizliğe gittiğini Allah bize gösteriyor. Vücudumuzdan mesela bir parçanın koptuğunu düşünelim. O an itibariyle hemen bozulmaya gidiyor. Çünkü zahiri olarak onda hayatın teşkil etmesi ve devam etmesi için gerekli hayati bağlar kesilmiş oluyor. Onu Allah hemen bozuyor. Onu da bozan da Allah. Mesela cennette Allah bozmuyor. Meyve dalından koparıyorsun, bozulmuyor. Süt trilyonlarca yıl açıkta duruyor, bozulmuyor. Kokmuyor. İnsanın orada kullanacağı belki binlerce bedeni olacak. O bedenlerin hiçbirisini yıkamak zorunda kalmayacak. Çünkü kokmayacak, pislenmeyecek, kirlilik olmayacak, toz olmayacak mesela. Hiçbir şey orada düzensizliğe gitmeyecek. Çünkü Allah düzensizliğe götürmeyecek orada. Burada mesela termodinamiğin ikinci kanunu her zaman düzensizliğe gider diye bir kanun var. Bu kanunu Allah yarattığı için var. Dünya öyle olduğu için değil ya. Allah öyle istediği için var. İstese bozulmaz mesela. Nitekim cennette bunu göreceğiz inşallah. Allah nasip edecek.
İnşallah.
Hiçbir şey bozulmayacak. Değil mi inşallah?
Evet, evet. Maşallah. O da tabii dünya hayatının geçiciliğine bize sürekli hatırlamamıza vesile olan birer vesile aslında. Yani meyvelerin evet. bozuluyor olması ve diğer başka şeylerin
kendi bozuluyor olması. Kendi yaşlanmamız da. Mesela.
Kendi yaşlanmamız evet. Biri alabilir miyiz hocam?
Biri.
Bazı tohumlar... Tohumlardan bahsetmek istiyorum. Hindistan cevizi palmiyesinin tohumundan. Çünkü bu tohum diğer tohumlara göre farklı. Birçok tohum bildiğimiz gibi suyun değmesiyle çimleniyor, yeşilleniyor. Bu tohum sudan çıkınca, sudan ayrıldığında yeşillenmeye başlıyor. Şimdi bu nasıl oluyor onu inceleyelim. Hindistan cevizi palmiyesi tohumları suya karşı çok dayanıklı olacak şekilde yaratılmışlardır. Bu tohumlar suda yaptıkları 80 günlük uzun yolculuktan sonra karaya ulaştıklarını anladıklarında çimlenmeye başlarlar. Bu son derece özel bir durumdur. Çünkü normalde bitki tohumları suyla temas ettikleri anda çimlenmeye başlarlar. Hindistan cevizi palmiyesi bu konuda ayrıcalıklıdır. Palmiye tohumları da diğerleri gibi suyla temas eder etmez hemen çimlenmeye başlasalardı soyları çoktan tükenmiş olurdu. Bu tohumların çimlenmelerindeki hassas ölçüler sebebiyle bitki asırlardır nesline devam ettirmiştir. Biliyoruz şunu daha önce bahsettik. Birçok tohum seyahat yapıyor. Farklı farklı ağaç türlerinin. Kimi tohum var böyle kanat gibi dışarı doğru çıkıntılı kısımları var ince. Hatta hocam sende filmi varsa gösterelim seyircilerimize. Uzun mesafeler boyunca süzülerek ağaçtan düşerek tam o ortasında yer evet. alıyor tohumu. Mesafeler metrelerce sürüklenerek ilerliyor ve daha uzak bir yere düşmüş oluyor o ağaçtan. Farklı tohum türleri var. Havada dönerek ilerleyen var. Bir helikopter gibi adeta. Üstünde bir çıkıntı var böyle. Kanca gibi. Onun dönmesiyle resmen uçuyor tohum ve uzaklaşıyor. İşte Hindistan cevizi palmiyesinde de denizle, suyla uzaklaşıyor. O ağaçtan düştükten sonra. Ve suya dayanıklı tohum bu. Tohum suya dayanıklı. Dolayısıyla suda aslında suya değer değmez yeşillenmesi lazım ama Hindistan cevizi palmiyesinde böyle olmuyor. Ne zaman ki o deniz yolculuğu bittiğinde tohumun ve karaya tekrar başka bir kara parçacığın üzerine çıktığında hemen işte yeşillenmeye başlıyor ve tohumdan çıkıyor. Evet filmi hazırsa.
Şimdi filmi gösterelim. Bu Asometra bitkisi.
Maşallah.
Bitkinin üreme mevsimi geldiğinde oradaki tohum taslaklarının içerisinden tohumların uçtuğunu görüyoruz.
Maşallah.
Uçuyor yani havada yürümeyi bilmeyen canlı, gözü olmayan canlı uçmayı biliyor maşallah. Ya insan bilmiyor mesela gözü kulağı var değil mi?
Maşallah mükemmel bir sistem ya. Yani tohum uçarak ilerliyor.
Böyle yüzlerce metre ileriye gidiyor. En sona gittikten sonra bak şimdi yere konacak. Bunun sebebi her bitki doğada en uzak mesafelere gidip gidebildiği kadar tohumların çeşitlilik oluşturuyor maşallah. Yoksa evet. bir bitkinin bir yerde topak topak olur. Hep mono şeyler gördük. Ama böyle her yerde her bitkiden var. Çeşitli var maşallah.
Maşallah.
Burada bakın o yaprakların kanatlarını görüyoruz. Şimdi o kanatçıklar, küçük kanatçıklar eriyip tohumun kendisi ortaya çıkıyor. Ve buradan alsamitre büyümeye başlıyor. Bakın şimdi bunun deneyini de yapmışlar. Bir sonraki videoda onu da göreceğiz. Ve büyümeye başlıyor. Işık neredeyse oraya yöneliyor bir de. Yani sağa sola değil, direkt ışığın olduğu yere doğru bir yönelim hareketi var. Bu da başka bir bitki, bunu gösterelim. Diğer videoda sonra. Bundaki ise çok daha şaşırtıcı. Şimdi kurak olacak bir mevsimde üremeye başlayacak. Tam tersi yani yağmurun bol olduğu bir zamanda değil de kurak bir mevsimde üremeye başlayacak. Normalde yazın böyle. Çiçek açıyor, üstünde böcekler konuyor, arılar geliyor, bal yapıyor artık. Normal bahar mevsiminin, yaz mevsiminin güzelliklerini bu bitkide görüyoruz şu an maşallah. Ama bu bitki üremek için hazır. Fakat çok enteresan bir yöntem izliyor. Çünkü bu bitki her sene bu komple yeniden açıyor. Gövdesi her sene tamamen yeniden oluşuyor. Zira bakın şimdi yazın çok kavurucu o kurak mevsimleri geldiğinde bitkinin kuruduğunu görüyoruz. Sanki ölmüş gibi duruyor. Bakın ama neler var burada. Bitki bunların yani bir gün havanın muhakkak ısınacağını, suların çekileceğini, susuz olacağını, kalacağını, o yaprakların artık kuruyup, incelip ölüme doğru ölmüş gibi görüneceğini biliyor. Ama nasıl üremesi gerektiğini ve bu koşulda nasıl bir tohum yapısının olması gerektiğini ve onu nereye koyması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu Allah'ın ona ilhamıyla yaptırdığı bir şey. Ve sonunda bu kurak mevsimde bakın şimdi nasıl ürecek. Şimdi o rüzgarların da eseceğini biliyor. Rüzgarın esmesiyle ne oluyor? Tekerlek gibi bu yuvarlak bünye.
Bıraka bıraka dolaşıyor.
Evet. Tamam. Bak.
Maşallah.
Ota ota hakikaten böyle tarlaya tohum serperler ya onun gibi. Ya tam yuvarlak olması çok şaşırtıcı değil mi? Şunların hepsi o kadar büyüyüp duruyor mesela o dalların hepsi. Tam yuvarlak olacak kadar. Yani kimse ölçmüyor ona yuvarlak olmanın şeklinin ne olduğunu. Yani insan onun tekerleğin mesela hani bulunuşu derler ya. Yuvarlak olup bir şeyin dönüp hareket etmesini insanoğlu keşfettiği bir şey. Ya bu canlı nasıl bunu biliyor keşfediyor? Ve bak yağmurların yağmasıyla yani suyun olacağı zamanda çimlenerek nitekim bak şimdi yağmur yağıyor. O zaman çimleniyor. O zaman yapraktan açıyor. O zaman büyümeye başlıyor.
Maşallah.
Maşallah. Biz burada yani insana bak Allah dikkat edin diyor. Buyuruyor inşallah. Emrediyor. Bu Allah'ın emri. Kur'an'daki emri. Apaçık bir emri. Dikkat ettiğimiz zaman bu yaratış delillerinden Allah'a ancak Rabbimizin kusursuzluğunu görüyoruz. Çiçek yani nereden bilecek o kadar tam yuvarlak olması için bir şey küre düşünelim değil mi? Küre, küp, küre düşünelim. Bu kürenin merkezinden çapı kadar hepsi uzunlukta dal çıkması gerekiyor. Onun tam yuvarlak olması için. Ve yuvarlak olan bir şeyin de dönüp hareket eden, sürekli dönebilen bir yapıya sahip olması gerektiğini fizik kanunlarıyla artık insanoğlu biliyor. Daha sonra araçlarında insanoğlu tekerleklerini buldu ve monte etti. Bitki daha bunların hiçbirisi yani milyonlarca yıldır bütün bitkilerin birçoğu insandan önce dünyada yaşıyorlardı. İnsan yokken buna insan en akıllı canlı olduğuna göre, en zeki canlı olduğuna göre diğerleri canlılarında kıyasladığımız zaman bu teknolojinin, bu bilginin bir kaynağı olması lazım.
Evet.
Değil mi? İnsan araştırıp da buluyor zahiren. Görüyor, kokluyor, hesap yapıyor. Matematiği var, bilgisayarı var, hesap cetvelleri var. Gönyeleri var değil mi? Geometride açılar var. Hesaplar var böyle sürtünme kuvvetleri, dönme enerjisi, kinetik enerji, dinamik enerji artık birçok fizik kimya kanunları var. Bilim var. İnsanoğlu bilimle işliyor. Bilimle icatlar yapıyor. Bitki ne bilim bilir ne çapını bilir. Ne açı ölçeri vardır, ne küpün iç hacmini, dış açı, hiç bu tip bilgiler, rakamlar yoktur. Ama bu rakamlarla tam uyumlu bir vücudu var. Bu rakamlarla tam uyumlu bir anatomisi var. Hiçbir şey bilmeden bu kadar uyumlu, yani insanoğlunun bilim dediği şey, bütün onu düşün, matematik, fizik, kimya, bütün bilimle bu kadar uyumlu canlı nasıl olabilir? Hem de hiçbirini bilmeden. Ne balık, dün mesela anlattığım konuda birçok matematiksel bilminin ortaya koyduğu gerçekleri tatbik ediyor. Birçok canlı, birçok bilimsel buluşa önderlik yapıyor. Ama hiçbirisi, hiçbir bilimin birazını bile bilmiyor. E nasıl olur da trilyonlarca canlı hiçbir şey bilmeden, bir bilgi sahibi olmadan, yok çünkü bilgi onlarda, bu kadar bilimle uyumlu halde olurlar. E hiç bilmediği şey olur mu böyle? Demek ki onlar bilen yaratıcı tarafından yaptırılıyor bunlar. Onların yaptığı bir şey değil. Onlar ancak bütün kudretin, yani en üstün kudrete ve en üstün bilgiye, her şeyi bilen Allah'ın izniyle olan canlılar bunlar. Allah biliyor çünkü. Allah biliyor, Allah yönlendiriyor, Allah gösteriyor. İnşallah. Kime gösteriyor? Bir de bu da çok önemli. Yani Allah onları yaratıyor, canlıları. Kainatı yaratıyor. Muazzam detaylı yaratıyor ve muazzam hesapların anan olması gerektiği şekilde Allah yaratıyor. Peki bütün bu bilgi, bütün bu hesaplar, bütün bu fizik ve kimya kanunlarındaki bu uyum ve düzen kime gösteriliyor? Tabii ki insana gösteriliyor. O da Allah'a iman etmesi için, iman edenlerin de imanının kuvvetlenmesi için inşallah. Allah'a özellikle bu asırda bu kadar çok imani delil bize ayrıntısıyla gösterdiği için de şükretmemiz lazım.
Evet, inşallah. Maşallah. Bu yetenek gibi gördüğümüz, değil mi? Canlılar, evet, bu özellikler bilmiyorlar dedin. Çok doğru söyledin hocam. Aslında vücutlarının bir özelliği. O vücutların özelliğine de o canlının hükmü yok. Kontrolü yok. Bakın kendimizden düşünelim. Mesela derimizde ne özellik var? Kanın pıhtılaşma özelliği var, değil mi? Yani bir yerimiz kesildiğinde kan hücreleri değil tabii, görevli hücreler hemen gidiyor ve orayı kaplıyorlar, pıhtılaştırmaya başlıyorlar. Ve sonuçta o yere kapanmış oluyor. Şimdi bu bizim vücudumuzun bir özelliği. Evet. Bizim bu özellikte bir kontrolümüz var mı? Bir hakimiyetimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Ne orada yapılan işlemleri biliyoruz, ne oradaki mutlaka hesap da var orada. Onları da bilmiyoruz. İşte onların hepsinin yaratanı ve sahibi Allah. Ve kontrol edeni en önemlisi. Canlılardaki o özellikler de, hani yetenek gibi gözüken o özellikler de Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın o an öyle yaratmasıyla canlıların yapmış olduğu hareketler. İnşallah. Kısa bir aramız var galiba hocam.
Evet.
Sonra inşallah devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Akın hocam da aramıza katıldı. Hoş geldin Akın hocam.
Hoş bulduk. O zaman ben sunumla devam edeyim.
Tabii inşallah.
İnşallah. Akreplerle ilgili. İnşallah. Akreplerin çok değişik özellikleri var. İlginç bilgiler verelim. Akrepler çelik zırhla kaplı, korunmuş, gerçek bir tanktan farksızlar. Yani zaten şimdi görünüş olarak da bakıyoruz. Muhteşem bir sanat var gerçekten. Altın oran.
Simetri.
Ve simetri dediğin gibi Onur hocam. Ve çok muhteşem bir şekli var bu canlının. 2 gün hiç hava olmadan su altında da kalabiliyorlar aynı zamanda. Böyle bir özellikleri var. Yani böyle her açıdan tamamen yaşamaya, yani her ortamda yaşayabilecek kapasitede bir canlı. O kadar dayanıklı yaratılmışlardır ki derin dondurucu 24 saat kaldıktan sonra bile canlılık faaliyetlerini sürdürebiliyor. Derin dondurucu kalıyor bakın bir gün boyunca. Normal çıkartıyorsunuz, hayatına devam ediyor, nerede kalmıştık deyip. Mesela Himalaya dağlarında yaşayan bir tür akrepler 4000 metre yükseklikte ve 2 metre karın altında dahi varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bakın normalde bir canlının hayatını sürdürebilmesi için ya tam ölümcül koşullar, fakat ona rağmen yaşayabiliyor. Hastalık diye bir şey akrepler için yani geçerli değil. Kesinlikle hastalanmıyorlar hiçbir şekilde. her türlü hastalığa karşı Allah tarafından bir bağışıklık sistemi verilmiş. Hiçbir şekilde hastalık nedir bilmiyorlar. Ömürleri, hayatları boyunca öyle bir şey geçirmiyorlar. Bir özelliği de tam 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabiliyorlar. Bakın 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabiliyorlar. Yani çöl ortamı olsun, işte karın altındaki bir ortam olsun, soğuk olsun hiç fark etmez. Yine akreplerin kopan organları yeniden çıkıyor. Bizim aynı işte dişlerimizdeki gibi bir sistem var. Radyasyona karşı da çok dayanıklılar aynı zamanda. Yani normalde radyasyona uğradığı zaman bir canlı mutasyona uğruyor ve zarar görüyor. DNA'sı bozuluyor. İşte üreme hücrelerinde olursa yavru canlı etkileniyor. Ama akreplerde bu tam tersi, radyasyona karşı çok dayanıklı. DNA'sına bir zarar gelmiyor. Etrafında ateşle çevrildiğinde de akrebin ilginç bir özelliği, kendini sokarak öldürüyor. Yanarak ölmemek için. Yani bunu bilircesine adeta, tabii bilmesi mümkün değil de. Çölde yaşayan bir akrebin zehiri, akrep ne kadar susuz kalırsa o kadar da çok kuvvetli oluyor. Evet, bu kadar bilgiler. Yani daha fazla, çok fazla bilgi var tabii akreplerle ilgili de.
Evet.
Bir kısmını anlattık. Gerçekten mucizevi bir canlı. Yani çöl ortamında yaşayabiliyor. Buzluğa, derin dondurucuya koyuyorsunuz. Orada yaşamını sürdürüyor. 3 yıl boyunca aç kalabiliyor. Radyasyona uğratıyorsunuz. Hissetmiyor bile yani radyasyon ne diyor. Hiçbir şekilde etki edemiyorsunuz canlıya. Yani muazzam, adeta bir tank gibi ve estetik olarak da muazzam bir görüntüsü var zaten.
Evet.
Hem kıskaçları olsun, hem arka tarafı olsun, işte bacakları olsun, muazzam estetik bir görüntüsü var. Altın oranla mesela kıvrılıyor arkasındaki kuyruk yapısı. Ucundaki o yapı da aynı zamanda altın oranda bir yuvarlak yapısı var aynı zamanda. Maşallah, Allah'ın yaratma sanatının çok güzel örneklerinden bir tanesi akrep.
Maşallah.
İnşallah.
Maşallah. Akrebin ünlü olduğu şey esas zehir olması. Çok zehirli bir canlı akrep. İnsanı dahi öldürebiliyor. Değil mi? Parmağın yarısı kadar bir canlı bazı türleri. Ama soktuğu zaman çok ciddi hasarlar veriyor. Ölüme kadar götürebiliyor insanı. Zehir de bir iman hakikati aslında. Aslında demeyeyim de bir iman hakikati. Zehir bir çeşit enzim veya toksik bir madde oluyor. Ve özelliği, canlıların hemen hemen tamamında bulunan hayati fonksiyonlar var. Mesela solunum gibi veya sinir sistemini mesela etki edip, sinir sisteminin o nörotransmitter denen proteinlerini etkisiz hale getirip iletimi kesiyor. İletim kesilince mesela merkezi sinir sistemiyle bu sefer vücut fonksiyonları kontrol edilemiyor. Öyle öldürmüş oluyor. Ya solunumu durdurma veya canlıyı felç ederek hayati fonksiyonlarını o şekilde durdurma yönünde etki eden toksik madde veya yine protein şeklinde, yine enzim şeklinde maddeler oluyor bunlar. Ve bütün canlının ölümüne vesile oluyor. Bu şüphesiz yine gerektirir, yine çok müthiş bir bilgi gerektirir. Bunun için, bu söylediğim anlaşılması için şimdi daha ayrıntılı bir video göstereceğim. Biraz sonra. Şimdi nedir enzim? Enzimler nedir? Bütün canlılarda var olan ve olmazsa yaşamın olmadığı proteinler. Özelliği şu, mesela bir kimyasal reaksiyon çok yüksek ısı isteyen bir reaksiyon düşünelim. Mesela bitkilerin kullanabileceği azot, havada mesela serbest azot bulunuyor. %78'i atmosferin azot olmasına rağmen bitkiler azotu alarak fotosentez yapıyorlar ve amino asitleri üretiyorlar. Vücutlar için birçok faydalı maddenin sentezini yapıyorlar. Bunun için azot kullanması gerekiyor. Ama atmosferdeki azotu alamıyor. Bir enzim var, nitrojenaz enzimi. Normalde 400 santigrat derece ısı isteyen, yani laboratuvarda yapsan 400 santigrat derece ısı istiyorsun. Ve 30-35 atmosferde basınç isteyen reaksiyona nitrojenaz enzimi serin sularda ve doğal koşullarda yapabiliyor. Bir mucize oluyor orada. Kimyasal olarak Allah orada bize mucizesini gösteriyor. Normalde bu kadar zor koşullar gerektiren, çok böyle yüksek rakamlarlı basınç ve ısı gerektiren reaksiyonu tek bir tane hücreli canlının içerisinde serin suların üzerinde, güneşin altında çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Onu bitkinin kullanabileceği amonyum gibi bir azot bileşiğine dönüştürüp hidrojenle bağlayıp bitkiye verebiliyor. Bu işte binlerce doğada var olan, doğada dedim, canlıların vücudun içerisinde, tek hücre canlılar, bütün vücutları canlıların içerisinde bulunan mucize motor, enzim. Şimdi bakın bu enzimin, burada bir tane enzim var. Prensibini ben şimdi size göstereyim. Nasıl çalıştığıyla alakalı. Burada bir enzim görüyoruz. Bu sematik bir şekil, yani yani yaklaşık olarak çizdikleri bir şekil. Üç boyutlu şekli. Burada bir protein zinciri var. Şu pembe renkte olan her şey bir amino asit. Üç boyutlu böyle bir şekli var bir enzimin. Prensip çok basit. Aktif bölgesi var her enzimin. Yani iş yapan kısmı var. Mesela makasın ağzı keser ya sadece. Diğer kısımlar mesela işlemin yapıldığı yer değildir. Bu enzimi de öyle düşünebiliriz. Üç boyutlu bir şekli var. Aktif bölüm makasın ağzı gibi işlem yapan yer. Substrat da oraya gelecek olan, makas mesela kağıt kesiyor. Makasın substratı kağıt. Enzimin substratı da onun işlem yaptığı ürün oluyor. Bakın gördüğümüz gibi bir tane ürün geldi. İki tane ürün ayrıştı. Bitkide yani o nitrojenaz enzimini olarak düşünürsek bu enzimin substratı ne oluyor? Azot oluyor. Azot gelip işlevli hale gelip ayrılıyor. Ve bu makine, yani bu enzim makinesi ne yapıyor? İşlemini bitirmiş oluyor. Değil mi? Şimdi vücudumuzda öyle enzimler var ki, öyle muazzam enzimler var ki, çalıştıkları zaman yaşam devam ediyor, çalışmadıkları zaman ölüyoruz. İşte akrebin yaptığı o enzimleri durdurmak oluyor. O enzimler olmadığı zaman ne oluyor? O zaman canlı yaşayamamış oluyor. Mesela bunun bir örneği de nedir? DNA'daki enzimler. Bakın şimdi size biraz sonra DNA'daki enzimleri göstereceğim. Bu da vücudumuzda DNA'nın ne kadar iyi korunduğunu, muazzam sistemin olduğunu gösteriyor. Evet. DNA'da kopyalamada görev alan bazı enzimler var. Bunlardan bir tanesi ne yapıyor? DNA'nın çift sarmalını açan helikaz isimli enzim fermuar gibi DNA'yı açıyor. Helikaz sadece şifrenin alınacağı noktaya kadar DNA'yı açıp geri kalan kısmı açmıyor. Yani nereye keseceğini, nereye alacağını çok iyi biliyor. Bakın şimdi helikaz enzimin çalışmasını görüyoruz. Ne yapıyor? Bizim çift sarmalı halde bulunan DNA'mızı ikiye bölüyor. Makas gibi kesiyor. Makas diyebiliriz helikaza. Ondan sonra çevredeki diğer nükleik asitleri alıp oraya bağlayan bir silsile haline DNA polimeraz kompleksi geliyor. Geliyor ve DNA'nın üzerindeki şifreyi okuyor. Bu komplekse ait diğer enzimlerde gerekli olan nükleik asitleri gelip DNA'nın kesik olan kısmını ne yapıyor? Eşliyorlar. Protein sentezinde ne yapıyorlar? RNA kopyasını çıkartıyorlar. Bakın ilmek ilmek dokuyor. Kopyalama tamamlandıktan sonra enzimler kopyayı iki kez kontrol eder. Başka bir enzim gelerek kopyadaki bağlantıları sıkıştırıp güçlendirir. Yani bayağı teşkilatlı bir çalışma. Gördüğünüz gibi DNA'nın içerisindeki nükleik asitleri kontrol eden ve onları tamir edip bir araya getiren birçok enzim var. 4950 tane DNA ve protein işlemlerinde görevli enzimler var. Gördüğümüz gibi ne yapıyor buradaki enzim? Kontrol ediyor. Bunlara base flippers deniliyor. Bakıyor nükleik asite. Yanlış olansa doğruyu koyuyor, yerine koyuyor. Böyle mesela kesip çıkartıyor. Eğer doğruysa tamam, onaylıyor, devam ediyor doğru olduğuna dair. Şurada gördüğünüz gibi bu animasyon çok güzelmiş. Bak normal 3 boyutlu motor gibi, robot gibi gösteriyor. Onun gibi çalışıyor aynen zaten enzimlerde bizim vücudumuzda. Ve tüm işlemler bittikten sonra enzim kopyayı baştan kontrol eder. Bu da bir bilgine base flippers isimli bir enzim. Yeni DNA molekülünün artık çalışabilir durumda ve canlının yaşayabileceği durumda olduğunu görüyoruz. Bu soruya DNA'lar, Darwinistlerin ünlü Dawkins'in cevabı da bu tip hayati fonksiyonları icra eden moleküller olan enzimleri uzaylıların, uzaylı da orada resmi tabii şematik bir şey, öyle bir canlı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. İşte bu kadar hayati organlarımızın olduğunu akrebin bilmesi mümkün değil. Akrebin sahip olduğu o kimyasalın bizim böyle hayati yerlerimizdeki hayati moleküllerin çalışmasını durdurabilecek şekilde olması akrebin bileceği ve yapacağı bir iş değil. Bunların hepsi ayrı ayrı bize Allah'ın yaratmasının delilleri inşallah.
İnşallah. Evet. Bir video göstereceğim ben de. Venüs bitkisiyle alakalı. Yesküs'ü biliyorsunuz. Üzerinde şöyle tüycükler olan bir bitki. Ve bu tüycüklere belli bir süre içerisinde iki kez değildiği zaman bu şekilde kapanıyor. Bakın çok muazzam bir sistem. Bir daha bakalım. Böcekleri böyle kendi içine çeken bir maddeyle kaplı içerisi. Böcek geldiği zaman o maddeden yemek için bitkinin bu sistemi sayesinde kapanıyor ve ondan sonra belirli asitler salgılanarak içeride canlı bulamaç haline geliyor artık. Ondan sonra emiyor zaten. Yani normal muazzam bir sistemi var maşallah. Ve bu bitkinin işte gözü yok, burnu yok, aklı yok. Ondan sonra böyle bir şeyi mesela kendi üzerine yerleştirebileceği bir kimya bilgisi yok. Mesela o canlıların hoşuna giden maddeleri oluşturabilecek bir kimya bilgisi yok. Aynı zamanda bu şekilde açma kapama sistemi yapacak bir mühendislik veyahut da işte makine öğretebilecek böyle bir sistemin de bilgisi yok aynı zamanda. Kısacası hiçbir bilgisi yok. Ama buna rağmen muazzam bir teknolojiyle ayrıca kapağının kapanması haricinde ucundaki tüylerle de tam garantiye alınıyor. Yani öyle tüycükler tam karşı birbirine geçecek şekilde yaratılmış. Ve geçip tam kapatıyor. Maşallah burada da yine Allah'ın muazzam bir yaratışını görüyoruz inşallah. Bir de sevimli çocuk videoları var. Limon yiyen. Çok şekerli.
Mesela bak insanın da şuursuz bir hali değil mi bebek? Bilmiyor mesela hiçbir şeyin ne olduğunu. Yiyor sadece ve ağlıyor. Ne yapması gerektiğini de bilmiyor. Bu o anlamda bak insanın ne kadar normalde öğrenen sonradan ama bir şey bilmeyen bir canlı olduğunu.
Acayip tatlılar maşallah. Bayağı güzel bir tat alma hevesiyle yiyor fakat.
Renkli görüp canı çekiyor herhalde başta.
Ağzından da çıkartmıyor.
Maşallah Allah hepsini böyle ayrı bir güzellikle yaratıyor. Yani evet. Mesela mandalina yiyoruz. O tek başına güzel yenilebilen bir meyve oluyor mesela. Veyahut da portakal diyoruz. Güzel bir meyve hoşumuza gidiyor. Limonun ekşilik oranı çok yüksek oluyor. Ama onun da ayrı bir güzelliği var. Mesela pek çok Allah yemek yaratmış. O yemeklerle mesela yenilebiliyor. Ve o kadar mesela o oranının yüksek olması lazım ki bir işe yarayabilsin. Allah hepsini böyle ayrı güzel tatlı yaratmış maşallah. Biz nereye baksak bir düzen görüyoruz. Biraz önce Onur Hocam sen de bahsettin. Allah her an kudreti altında tutuyor dünyayı, tüm canlılığı. Yani mesela düşündüğümüzde, biraz tefekkür ettiğimizde ya bir insanın normalde hani yaşayabilmesi çok büyük bir mucize. Yani normal mesela doğuyor. İşte bir bebeklik halinden mesela 20'li yaşlara geliyor, 30'lu yaşlara, 60, 70, 80, 100 yaşına kadar yaşayabiliyor. Yani bu muazzam mucizevi bir olay düşünüldüğü zaman. Çünkü mesela en ufak bir olayda dahi insan hayatını kaybeder normalde. Mesela dışarıda yürüyorsunuz. Ayağınız bir yere takılıp kafanızı herhangi bir köşedeki bir yere vurup ölmemeniz gün içerisinde bunun en az 100 defa oluyor olması lazım normalde. Yani bir insanın normal bir hızlı yürüyor, koşuyor. Mesela merdivenlerden koşarak iniyor mesela. Her insan gün içerisinde defalarca yapıyor belki bunu. Burada insanın böyle takılıp düşmemesi, işte kafasını gözünü dağıtmaması mucizevi bir olay. Mesela insanın gözü normalde çok hassas. Yani normal işte herhangi bir kalemi bile alsanız, şöyle hafif bastırsanız kör olursunuz zaten. Yani çok kolaydır insanın kör olması. İnsan mesela doğuyor, o küçücük halinde yani şuursuz da zaten ne yaptığını da bilmiyor. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor. Mesela gözüne çok nadirdir yani. Hiçbir şey olmuyor. Belli bir yaşa kadar geliyor. Ve ömrü hayatı boyunca mesela gözü çıkmadan yaşayabiliyor. Normalde çok kolaydır yani. Gün içerisinde en az 1000 kere çıkması lazım mesela bir insanın gözünün. Mesela bakıyorsunuz trafikte işte arabalar böyle koskoca bir demir yağına. İçinde insan bir iki pedal ve direksiyonla bunu yönetiyor. Arabalar 10'ar santim arayla gidiyorlar ve çok nadir kaza oluyor. Bu da çok büyük bir mucize. Yani insan nasıl böyle bir şeyi kontrolü altında tutsun düşünün. Mesela hatta daha hızlı gidiyor arabalar mesela %150 ile gidiyorlar. Aralarında 20 metre farkla gidiyorlar mesela yine kaza olmuyor. Böyle her şey bir düzen içerisinde yaratılmış maşallah. Mesela bir bina düşünün 8-10 katlı bir bina. içindekilerle beraber, içindeki yaşayanlarla beraber normal mesela Ankara'dan havalanıyor, İstanbul'a iniyor. Uçaktan bahsediyorum. Yani normal bina gibi bir şey. Bir demir yığını. İçinde 200 tane yolcusu var mesela. Havalanıyor. Binlerce metre havada uçuyor normal bildiğimiz. Yani bir binanın uçması gibi adeta. Sonra hiçbir şey olmadan başka bir şehre iniş yapıyor. İnsanlar da ha geldik deyip iniyorlar mesela, hayatlarına devam ediyor. Yani aslında o kadar çok üzerinde düşüneceğimiz konu var ki, Allah'ın her an kontrolü olmasa insanın ne sağlıklı yaşayabilmesi, ne kendini koruyabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Yani hayatında gün içerisinde yaptığı her şeyi böyle eline yüzünü bulaştıracak durumda normalde insan. Sadece Allah'ın kontrolüyle ve belirli yarattığı zahiren sebepleri de var tabii. O zahiri sebepler tabii bizim için yaratılmış bir şey. Herhangi bir rol yok normalde. Direkt Allah'ın yaratmasıyla her şeyi yapabildiği. Çünkü Allah attığınız zaman siz atmadınız, Allah attı buyuruyor. Yani bir atma işlemini dahi insanın yapabilmesi mümkün değil. Yani düşünsün insan, normal yapabilmesi mümkün değildir. Ama bir bakıyorsun gün içerisinde yani insanın yapmadığı şey kalmıyor. Sabah kalkıyor, yemek hazırlıyor. İşte kahvaltısını yapıyor, dışarı çıkıyor, arabaya biniyor. Arabada normal ulaşması mesela işlerine mümkün değil normalde. Yani tek parça halinde ulaşması mümkün değil. Bunlar tabii, tabii ülfet denen bir olay var. Her şey çok normalmiş gibi. Normal. Tabii canım. Yani 30 yaşındayız mesela. Geldik bu yaşımıza kadar. Ne var ki bunda? Herkesi yaşıyor zaten 30 yaşına kadar. Hiç de bir şey olmuyor. Mesela kaşımız gözümüz yerinde. Zaten ne olacak ki yani? Gibi düşünebiliyor. Mümkün değil yani bunların korunması. Allah başı boş bıraksa saniyedir yani insanın. Andır, biter insan. Hiçbir şekilde ne kendine malik olabilir, ne dışarıdaki olaylara malik olabilir. Ya hepsi mucizeyle gerçekleşiyor. Hani insanlar böyle ara sıra başlarına bir bela geldiği zaman ya ne büyük şansı, nasıl da oldu diyebiliyorlar mesela. Tam tersi, her gün bin kere nasıl olmuyor ona şaşırmamız lazım. Bir kaza geçiriyorsak mesela, aksilik gibi gördüğümüz bir olay oluyorsa her gün bin tane, bin kere, 2000 kere nasıl olmuyor da biz bir günümüzü geçiriyoruz, ona şaşırmamız gerekiyor normalde. Yılın başında bir olmasına değil. Dolayısıyla her günü Allah o kadar güzel bir şekilde yaratıyorsa, ara sıra mesela sınav yaptığı zaman insana herhangi bir başına musibet verdiği zaman insanın ona da şükretmesi gerekiyor. Oradan bu sonuç çıkıyor inşallah.
İnşallah. Bu düzeni o zaman bitkilerde de bir örnekle tekrar hatırlatalım. Biri alabilir miyiz? Evet, bitkilerin mineral seçme yetenekleri var. Mineralleri seçme için bir özellik gerekiyor bitkilerde. Çünkü her türlü mineral bitkilerin işlerine yaramıyor. Şimdi bunu açıklayalım. Toprağın içinde yüzlerce mineral bulunur. Bitkiler bu çok sayıdaki mineral içinden sadece ihtiyaçları olan 13 tanesini seçip alırlar. Bu seçim bitkilerde basınç sisteminin tersine işleyen pompalar tarafından yapılır. Bu pompalar yalnızca mineralleri bitki içinde dağıtmakla kalmaz. Aynı zamanda bitki için gerekli olan maddeleri de tespit eder ve topraktan çekerek bitki içine dağıtırlar. Maşallah. Burada bir akıl görüyoruz yine biz, bir şuur görüyoruz. Yani gözü olmayan, kolu olmayan oradaki pompa ve onun yanındaki hücreler bitkinin ihtiyacını bir tespit ediyor. İki, o 13 minerali alıyor, kullanıyor ihtiyacına göre.
Kimya laboratuvarı yok.
Nereden bilebilir bu? Toprağın altı simsiyah. Simsiyah bir alandan bahsediyoruz. Yani şekillerine göre ayırt ediyor desek bir şekli yok. Değil mi? Simsiyah, kapkaranlık bir ortam ve zaten gözle göremediğimiz minerallerden bahsediyoruz. Evet. Bunu işte ihtiyacı göre tam olarak tespit ediyor. Bak, etrafımıza baktığımızda milyonlarca bitki türü görüyoruz. Hepsi de hayatlarını gayet güzel idame ettiriyorlar. Maşallah. Allah'ın buradaki yine rahmetine, yaratma sanatını görmüş oluyoruz.
Hiçbir elmanın içinden çamur çıkmıyor mesela.
Evet.
Değil mi? Yani mesela biz bir meyveyi yediğimiz zaman
toprak gelecek mi diye düşünmüyoruz.
Ya bunun içinden acaba işte bir böcek çıkar mı? Ondan sonra veyahut da işte toprak tanesi çıkar mı? Taş çıkar mı? Hiç böyle bir endişemiz olmuyor. Normal elma aldığımız zaman rahat bir şekilde yiyoruz. Muz alıyoruz, rahat bir şekilde yiyebiliyoruz. İçinden garip bir şey çıkmıyor. Normalde böyle bir şey, bu da mümkün değil. Böyle bir şey olmasa. Yani toprağın içinden çıkıyor ama toprak yok içinde. Ya bir kırıntı tane olur normalde. Değil Değil mi? Toprak parçaları olur normalde. Rastgele bir şey olmuş olsa. Belli ki Allah böyle mükemmel sistemleriyle yaratmış. Evet. Hatasız, kusursuz bir şekilde ambalajlarıyla yaratıyor mesela Allah. İnsanın tam ihtiyaç duyacağı zamanlarda ihtiyaç duyacağı meyveleri yaratıyor. Mesela kışın C vitamini açısından yüksek meyveler yaratıyor Allah. Mesela portakal yaratıyor, mandalina yaratıyor. Tam ne ihtiyacımız? C vitamine ihtiyacımız var. Bir de dilimli yaratıyor Allah. Dilim dilim.
Hazır, evet.
Mandalina. Hatta böyle ambalajların açılması için böyle şeylere, işte bisküvilere veyahut da işte sakızlara böyle ufak bir parça pay bırakılır. Değil mi? Oradan çektiğiniz zaman rahatlıkla açarsınız. Mandalina da mesela o yumuşak bir kısmı var. Parmağınızla bastırıp rahatlıkla alabiliyorsunuz onu. Yani o öyle de bir mesela çok Allah değişik bir şekilde rahat açılması için de bir sistem yaratmış. Yani her meyvede görüyoruz. Mesela muzu alıyoruz. Çok rahat bir şekilde soyabiliyoruz. Hatta muzun şekli var böyle 5 boğumlu. İnsan eline tam oturacak şekilde yaratılmış. Yani tam 5 boğumu var. İnsanın parmak boğumlarıyla uzunlukları aynı. Bakmışlar bilim adamları. Şu parmak boğumlarıyla uzunlukları ve kavradığı zaman tam tutabileceği şekilde yaratılmış. Normalde siz bunu işte mesela zıpkınlar oluyor değil mi? Tuttuğunuz zaman oraya parmaklarınızı oturacak şekilde. Hiç o parmak hizaları rastgele plastik oluşabilir mi? Belli ki insan elinden kalıp alıyorlar. Ondan sonra o kalıba göre imal ediyorlar değil mi? Hmm. Muzun o yapısını insan eline göre kalıp alan kim? Doğa mı alıyor? Yoksa hem insanı hem muzu yaratan ve tüm meyveleri, tüm kainatı yaratan Allah'ın eseri mi? Tabii ki Allah'ın eseri olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Evet. Tam zamanında, tam yerinde bir de bu meyveler geliyor hakikaten. İçinde de tam vücudun isteyeceği şeyler var. Zaten evrimci birçok bilim adamının, bilimle uğraşan kişinin yazdığı kitaplarda bu hayrettengiz durumu dışa vuruyorlar. Diyorlar ki, neden bütün kainat, bütün dünya, bütün matematiğin rakamlarıyla bu kadar uyumlu ama bunun için hiçbir sebep yokken diyor. Ya haşa, insan da bir hayvan olarak gördüğü için veya canlılığın bir parçası yani. Bir çeşit bitkiyle bir çeşit hayvanın bir şey gibi. Yani mandalina mesela dünyanın yörüngesindeki ahenkten. Şimdi her şey matematiğin bir formülü açıklanabiliyor. Yörüngedeki mesela matematik formülü var. Merkez kaç kuvvetin matematik formülü var. Yer çekim inmesinin matematik formülü var. Geometri olarak baktığınızda birçok açılarla ilgili birçok kural var, kanun var. Dik açıların toplamı işte onu eder. Üçgenin iç açılar toplamı budur gibi birçok kanunlar var. Bunlar insanın mantığıyla çok uyumlu diyor. Ama mesela bundan mandalina ne anlar veya bundan yürüyen mesela koşan bir at ne anlar, hiçbir şey anlamaz. İnsanın da öyle olmasını bekliyor. Ama öyle değil. Ve bütün her şey insana bakıyor. Bütün kainattaki her şey bir kanun var orada. İnsan bu kanunu bu yüzyıla yakın zamandaki bilimsel gelişmelerle keşfediyor. Var yani orada, zaten var öyle bir kanun. Onun rakamsal olarak nasıl bir kanun olduğunu insan sonradan keşfediyor. Ve sonra da şaşırıyor evrimci, diyor ki zaten her şey tesadüfle olmuyor muydu diyor. Biz de haşa bir hayvanız diyor. Diğer bitki ve hayvanlar neyse biz de öyle bir şeyiz. Neden bütün her şey diyor insanların sahip olduğu bilimlerle uyumlu diyor. Yani her şey bir kenara, insan bir tarafa. Ve insan baktığı zaman İnsanın bakış açısına uygun bir biçimdeki mantık her yerde var. İnsanın aklını ihtiyarını kaldırmayan, tüm dünya hayatı dediğimiz hayatı oluşturan her şey her yerde var. Gerçek dediğimiz, yani mantıklı gelen insana her şey uyumlu oluyor, bir düzenle oluyor. Bu birçok matematik kuralının, birçok fizik ve kimya kuralının birlikte olmasıyla oluyor. O her yerde var. Ve hepsi insanların keşifleriyle tam birebir uyumlu. Ve diğer canlılar hiçbir şey bilmiyorlar bununla ilgili. Sadece insan düşünüp araştırma yapabilen bir canlı. Ve her yerde biz işte aynı uyumu görüyoruz, aynı sanatı görüyoruz, aynı şefkati ve merhameti görüyoruz, aynı hizmeti görüyoruz. Mesela canlılardaki o uyum, bitkilerin tam bizim ihtiyacımız gibi olması. Aynı hizmet, yani orada bir nimet var maşallah. Bu işte ancak Allah'ın İnsana özel bir dünya ve kainat yaratması ile, değil mi? İnsana özel, yani bir yaratıcı, her şeyi yoktan var eden yaratıcı, insanı yaratıyor ve diğer her şeyi de insana göre yaratıyor. Çünkü bütün her şey insanın çevresinde dönüyor. Yani inşallah. O zaman biz Allah'a her yer, nereye baksak o zaman o yaratıcının varlığına gideriz inşallah.
İnşallah.
Evet, ben şimdi bir video daha göstereceğim, bir tane. Uyanık bir penguen var. Çok komik. Şimdi penguenlerin yuva yapma dönemi bu. Taş toplayıp kendileri için yuva yapıyorlar. Bu penguen de son derece safiyane bir şekilde işte taşları topluyor. Ondan sonra belirli bir yere diziyor. Burada da bir tane uyanık bir penguen var. Yan gözüyle bakıyor. Gittiği zaman çaktırmadan hemen onun topladıklarından bir tane alıyor.
Diğerine bayağı düşünüyor olabilir bu taşlar.
Hızlı çeviriyor. Arkasını
zaten
dönüyor.
Şaşırıyor bak şimdi.
Bakıyor, arkasını dönüyor.
Bak şu an bakıyor Allah. Yani burası niye artmıyor diyor. Gidince tekrar, tekrar geliyor. Tekrar geliyor.
Daha hızlı bitirecek.
Koyuyor bak. Arkasını dönüyor. Dönmüyor.
Şey yapmış, şimdi bu şaşırıyor. Bakın bu şaşırma görüntüsü. Bakıyor. Nerede bu taşlar diye. O bir hamle yaptı bakın arkadan. Şu an bekliyor gitmesini. Neyse gidiyor.
O da hiç kontrol etmiyor ama hiç şüphelen mi? Yani.
Gelecek bakalım.
Birisinin yani. Alabileceği ihtimalle.
Tekrar alıyor. Şimdi bakın. Şimdi yavaş yavaş bir uyanma oldu. Yani bir türlü bir ilerleme yok burada. Bakıyor sağa sola nereye gidiyor bunlar diye. Yine bir bakıyor.
Hakikaten etrafı arıyor bak.
En sonunda yakalanıyor.
Ha, bak şimdi.
Maşallah. Maşallah. Çok sevimli canlılar.
Çok sevimli, çok güzel. Doğada böyle yani kaos, kavga, savaş, böyle bir mücadele, acayip çirkin, karanlık bir dünya yok. Evrimcilerin ama çizdiği dünya öyle bir dünya yani. O manaya geliyor. Evrimci dünyada estetiğin ne işi var? Güzelliğin ne işi var? Allah'ın yani zaten her şeyi Allah yaratıyor. Allah'ın yaratmasına iman edenlerin, inşallah insanların dünyası da böyle hep güzelliklerle dolu inşallah. Sevgiyle dolu, güzellikle dolu, mutlulukla dolu bir dünya oluyor. Kaosu arayan adam, evrimci adam kaosu arar adam. Komünist adam, evrimci adam ne getirir? Kaos, yani kaos dedim, kötülükleri, karanlık bir dünyayı, vahşeti, çirkinliği beraberine getirir. Nitekim geçtiğimiz yüzyılda da bunu gördük. Yani kim Allah'a iman ettiyse, bütün insanlık tarihini incelediğimizde, kim Allah'ın dost doğru emirlerini dinledi ve Kur'an ahlakıyla insanları yönettiyse onlar hep güzellik ve barış görüyoruz. Getirdiğini görüyoruz. Kim de Allah'ın iman edenlerle mücadele ediyorsa, kim Allah'a iman edenlerin karşısında oluyorsa, ateist ve Allah'a inanmayan bir yapıda oluyorsa, o da hep bozgunculuk ve katliam ve böyle bütün insanlığın fakirliğine, yoksulluğuna, değil mi, ölümüne sebep olan İşleri yapmış kimseler oluyor bunlarda.
Evet.
Hep böyle oluyor yani, değil mi? Evet. İnsanlık tarihinde. Evet, inşallah.
Bir alabilir miyiz hocam? Kambriyen devrinden bahsedelim biraz. Evrimciler için çünkü çok büyük bir çıkmaz Kambriyen devri. Kambriyen devrine biz baktığımızda birçok canlı filmunun, birçok canlı türünün daha önce hiç ona benzer canlılar yaşamıyorken ve Kambriyen devrinden önceki canlı sayısı da canlı türü sayısı da zaten çok az kayıtlara baktığımızda. Birden bu, evet, Kambriyen devrinde çıktığını görüyoruz bu canlıların. Birden ortaya çıkıyorlar. Gördüğümüz gibi birçok canlı türü, tüm canlılar belirli dönemlerde tam ve eksiksiz olarak yaratılmıştır. Ancak Kambriyen patlamasında daha önce hiç örneği gözükmeyen, benzer bir türü olmayan canlılar ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de trilobit. Trilobit'i dikkat çekici kılan başka bir özelliği ise gözünün çok kompleks bir yapıya sahip olması. Bakın 550 milyon yıl önceki bir dönem Kambriyen dönemi ama trilobit o dönemde var. Birçok canlı türüyle beraber zaten o dönemde yaratılıyor. Ve trilobitin gözleri resimde gördüğümüz gibi binlerce petekten oluşan mercek, çift mercek sistemle göz yapısı var maşallah.
İnsan gözünden üstün mü Erdoğan hocam?
Üstün tabii ki.
Kat kat üstün değil mi?
Yani çok daha üstün maşallah. Evet. Bu göz yapısı zaten günümüzde sinekte, arıda, yusufçukta da var. çok mükemmel bir yapıya sahip gerçekten. Evet. Binlerce merceğin biz hatasız olarak tam oval bir açıyla dizilişinden bahsediyoruz zaten.
O zaman canlıların ilkelden gelişmişe doğru gittiğini iddia etmek bir hurafe olmuş oluyor.
Biz fosil kayıtlarına baktığımızda, değil mi? Kambriyen devri de bu şekilde. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir ağaç yapısını göremiyoruz.
Evet.
Hatta tam ters bir ağaç görüyoruz. Neden? Çünkü canlı türleri zamanla tükenmiş. Ve Kambriyen döneminde de birçok canlı türü var. Yani şöyle bir örnek vermem gerekecek olursa, mesela 5 canlı türü varken 100 canlı türü oluşuyor Kambriyen döneminde.
Evet, 100'e yakın canlı filmi oluşuyor.
100'e yakın canlı filmi oluşuyor maşallah. Bunun karşısında evrimciler ne yapıyor? Bakın şu açıklamayı yapıyor Richard Dawkins. Kambriyen katmanları başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışa inananları oldukça memnun etmektedir diyor.
Yani.
Ne demek istiyor ben? Ya bence şunu demek istiyor. Evrim teorisi yok. Bu canlılar evrimleşerek gelmemişler Kambriyen döneminde de. Aniden ortaya çıktıklarını görüyoruz. Dolayısıyla yaratılmışlar diyor.
Biz bunu kabul edemeyiz diyor ama yaratılışa inananlar buna sevinecekler diyor. Bilimin gelişmelerine,
evet.
Bilimin bulgularına. Ne zaman bilim bir şey bulsa yaratılışçılar zaten, yaratılışçılar da yani yaratılışa inananlar, Allah'ın varlığına inananlar zaten bilimin her bulgusuna seviniyorlar. Çünkü her bulgu yaratılışı gösteriyor zaten. Kambriyene evet. Bakıyoruz, yaratılışı gösteriyor. Hücre ilk evet. Hücre oluşabiliyor mu? Oluşamıyor, yaratılışı gösteriyor. Mutasyon faydalı mı? Değil, yaratılışı gösteriyor. İlk protein oluşabiliyor mu? Oluşamıyor, yaratılışı gösteriyor. Bir canlı türü başka bir türe dönüşebiliyor mu? İmkansız ötesi imkansız, mümkün değil. Yani mutasyon gibi şuursuz bir mekanizmayı bırakın. İnsan aklıyla dahi böyle bir şey yapılamıyor. Bu da yaratılışı gösteriyor. Yani hangi bilimsel bulguya baksak bu bize yaratılışı gösteriyor. Ne zaman gösteriyor? Ayrı zamanda gösteriyor. Önceden de gösteriyordu. Ayrı zamanda bilimin ilerlemesiyle çok daha netleşti Allah'ın izniyle. Şu anda artık bilimi takip eden bir insanın Allah'ı inkar etmesi yani Allah'ın dilemesi dışında mümkün değil. Allah'ın özel yaratmış olması lazım o kişinin inkar etmesini. Yani çünkü her şey çok apaçık bir şekilde Allah'ın varlığını gösteriyor inşallah.
Evet. Evet. O bahsettiğin ağacı gösterelim iki alabilsek. Evrimcilerin iddiasıyla günümüzdeki gerçekleri. Bakın şimdi burada evrimciler diyor ki bir tane hücre suyun altında oluştu kendi kendine. Ama onun nasıl oluştuğu evrimin konusu değil diyor. O zaten oluşur da diyor, onu bize sormayın diyor. Kimse de bilmiyor nasıl oluştuğunu diyor. Daha sonra da o hücreden bütün 100 milyon tane canlı türü kendi kendine mutasyonlarla oluştu diyor. Peki paleontoloji kocaman bir 350 milyon tane farklı deliliyle küt diye ortama elini koyuyor ve diyor ki hayır. Dediğiniz gibi olmadı. Nasıl oldu? Şöyle 350 milyon tane fosilin gösterdiği gibi canlılar 50'ye yakın veya 100'e yakın
başka kaynaklarda
bundan evet. Fosiller eklenerek bakın 550 milyon yıl önce çok daha fazla çeşitli canlının hayata bir anda hep beraber başlayıp aniden yani bak 550 milyon yıl öncesinde hiçbir canlı yok ki 1, 2, 3 tür yumuşakçe canlılığa ait çok az fosil var ama 550 milyon yılında hem kabuklu hem omurgalı hem gözleri olan çok kompleks canlıların aynı anda hayata başlayıp günümüze türlerin sayısı azalarak geldiğini, bu da burası da günümüz, görüyoruz.
Şimdi bu, evet, anlaşılması için söylüyorum. Buradaki yatay düzlemdeki dik sütunlar canlı türleri. Bakın o çizginin altında yani Kambriyen devriminden önceki canlı türlerine baktığımızda sol altta görüyoruz. 3-4 başlıca tür var ama genişlikte bütün o... yatay düzlemdeki dik sütunların hepsi bir anda Kambriyen devrinde ortaya çıkıyor.
Evet. Evet. Şimdi evrimciler bu gerçeği gizlemek için ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar.
Sahte
fosiller üretiyorlar. Bunların da en bilindik örneklerinden bir tanesi Tiktaalik Rosae değil mi? 2004 yılında ortaya attıkları bir fosil. Solda fosil bulunan fosil var. Sağda da hayali ne var? Çizim var. Her zamanki gibi çizmişler hayalden. Bulunan fosili 3 boyutlu olarak X, Y, Z koordinatlarında yani böyle net bir şekilde gösteriyoruz. Bir de bulunduğu yere ait olan fotoğraf. Bakın sağ altta da bulunduğu fosilin bulunduğu fosilin kendisinin orijinal daha toprağın, toprağın içerisindeki halinin fotoğrafı var. Şimdi bu fosil, bulunan fosil az önceki slaytta tekrar bakın bakalım. Ne var burada? Sadece bir tane kafa var. Sadece bu kafa bulunmuş olmasına rağmen evrimciler sunum esnasında fosili böyle lanse ediyorlar. Evet. Ne görüyoruz burada? Bir fazlalık var.
Bakın zaten o yani yuvarlak içine almasan da hocam o belli oluyor. Dikkatli evet. Bakacak olursak oradaki arka kısımdaki yapı belli oluyor sonunda.
Emanet duruyor.
Evet. Bu bir balık gövdesi. Hayali. Sözde hayali denizden yani sudan karaya geçişi gösterdiğini iddia ettikleri bir balığa ait. Benzesini öyle yapmışlar. Halbuki bunun yanlış ve hatalı olduğunu biz şu an net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bununla yetinmiyorlar. Bunun üstüne üstlük bir de kuyruk yapıyorlar ama kuyruğu da kendi hayallerinden tamamen çizmiş vaziyetteler. Şurada yani gördüğünüz gibi.
Utanmışlar artık eklemeye herhalde.
O kadar utanmışlar. Şimdi bu, bak bu denizde yüzen bir balık. Bu da tetrapod. Bir amfibi türü. Yani sulak yerlerde yaşayan, karada da yürüyebilen. Mesela timsah gibi. Böyle. Bir canlı türü. Bunu da ne amfibi yani karada da yürüyebilen ne de denizde yüzebilen ama ara bir tür gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve bununla ilgili de bu tip çizimleri yapıp insanları kandırmaya çalışıyorlar. Peki bilimsel olarak inceleyelim. Şimdi kafatasını yassı. Gözleri üstte ve birbirine yakın. Fosilden incelediğimiz bilimsel verileri söylüyoruz. Kafatası gövdeden ayrı hareket edebiliyor. Ya balık gibi değil yani. Gövdeden ayrı dönebiliyor. Balık bütün gövdesiyle döndürebiliyor. Kafatasına ait tüm bu özellikler canlıyı, Çin'de yaşayan Alligator sinensis isimli canlıyla, bakın fotoğrafını da böyle göstereyim, tam net uyumlu yapıyor. Yani bu hayali bir tiktaalik rozae değil, bir Alligator sinensis fosili. Evet. Şimdi bir de ekibin kendi ağzından yaptıkları çalışmayı aktaralım. Ekip 5 yıl için planlanmış çalışmalara 99 yılında başlıyor. Bak 99 yılında başlıyor. 5 yıllık ödeneği Chicago Üniversitesi'nden alıyorlar. Bayağı bir para almışlar. Bu tiktaalik rozae de ne hikmetse 2004 yılının sonunda yani 5. yılın sonunda aldıkları ödenek yani son maaşını alıyorlar. Ondan sonra hop bulduk, şimdi bulduk diyorlar. 4 yıl 11 ay boyunca bulamadıkları şeyi 5. yılın son ayında buluyorlar. Bulduklarını söylüyorlar, ortaya çıkartıyorlar. Daha sonra da bunu lanse ediyorlar. Ve diyor ki bakın grubun içerisinden bir tanesi. İlk yıllar sürekli büyük bir başarısızlıktı diyor. Yani vah vah diyor, başarısızlık diyor.
Çizimi iyi yapamıyorum.
Sadece deniz canlılarının fosillerini buluyorlardı. Zaten fosiller canlıların kendisine ait fosiller oluyor. 2000 yılında yani henüz ilk yılında, ikinci yılında bol miktarda tam ve eksiksiz balık iskeletleri bulduk. %100 canlının aynısı. Yaratılışı ispat eden fosilleri bulduk. Ve her yıl daha da derini kazmaya başladılar. Sonunda 2004'te tiktaalik adını verdikleri fosili buldular diye bir de bahane üretiyorlar. Evet. Halbuki eğleniyorlar, geziyorlar, içiyorlar. Paraları tam bitecekken tamam şimdi bulduk diyorlar. Bunu kendi ağızlarından dinleyelim. Tyler Keeler, Chicago Üniversitesi'nden bir fosil nesi bu? Reprodüksiyoncusu. Diyor ki,
tasarımcısı.
Evet, tekrar yapıyor yani canlının iskeletinden canlının eksik parçalarını hayaline göre tanımlıyor, tamamlıyor. Bunu yaparken nasıl yaptığını sorduklarında günümüzdeki canlılardan ilham almak zorunda kalıyoruz diyor. Çünkü uyarlamaya çalıştığımız canlı ne balık ne amfibi. O ortadaki bir canlıya uyarlamamız gerekiyor. O halde biraz balığa bakıyoruz diyor canlı örneğine. Biraz diyor amfibilere bakıyoruz. E ortasında artık biz de hayalimizden uyduruyoruz diyor. Bakın kendi ağzından dinleyelim. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız, onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı eğer yoksa, günümüzdeki yaşayan canlı yelpazesine bakarak, onun özelliklerini, kaslarının kemiklere nasıl bağlandığını görerek, canlıyı yani temsil olsun diye söylemiş, yeniden oluştururuz diyor. Bakın bu da bu arada anlatırken bir taraftan da tiktaalik rozae yapıyor. Bazılarını donuk gösteriyor benzemesi için canlının gerçeğine. Bazılarının dokularını gördüğümüz gibi aletle pullu bir balık gövdesine benzetmeye çalışıyor. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Ne var burada fosilde görüyoruz. Bir tane kafa var. Toprağın altından çıkmış bir tane kafa, iskelet var. Gövde yok. Gövde yoksa diyor ki bunların canlandırması çok daha fazla spekülasyon gerektirir diyor. Ya hani ne diyor? Atıyoruz diyor yani. Kısacası. Bilgiye dayanan değil, atışa dayanan bir dayanak olmuş oluyor. Ve bu kabaca hazırlanmış gövde üzerini bir kil tabakası ile kaplayacağım ve sonra detayları hazırlayacağım. Neye göre? Bilime göre değil.
Evrimsel ön kabullere göre.
Evet, evrimsel tabulara göre, evet. Balık ve amfibilere bakarak, ki buna hedefliyorlar, bunu üretmeye çalışıyorlar. Ve sonunda, biraz sonra da anlattığı hayali evrimsel tabularıyla, ön kabulleriyle, inanışlarıyla, ön inanışlarıyla yapmış olduğu spekülasyonu nasıl yaptığını şu an gösteriyor.
Yemek hazırlar gibi.
Yemek tarifini yapar gibi. Tiktarik nasıl yapılır? Bayağı da uğraşıyorlar. E tabi o kadar para almışlar değil mi? Ve karşınızda sahte bir tiktarik fosili. İşte evrimciler bunu yapıyor. 150 yıldır bunu yapıyorlar. Bir de mesela Alexander Oparin gibi çıkıyorlar. Ne diyorlar? O rekapitülasyon teorisinde. Tam bir asır sonra 1996 yılındaki Nature dergisindeki makalede yayınlanıyor. Bu yapılan bir sahtekarlıktır diyor. Ama bu yapılandan dolayı aslında utanmam gerekir diyor. Fakat herkes bunu yaptığı için, yani işin kuralı bu olduğu için evrim dünyasında ben diyor hiç utanmıyorum. Öyle bir his nedense hissetmiyorum diyor.
Heckel'in.
Evet, Heckel'in, yanlış söyledim. Heckel'in açıklaması bu yönde oluyor. Ama 1900'ün ta başındaki bir iddia 1996 yılına kadar, yani bir asır spekülasyon olarak, propaganda enstrümanı olarak bütün dünyada kullanılıyor. Evet.
Biri alabilir miyiz? Başka sahtekarlıklarından da bahsedelim evrimcilerin. Çünkü birçok sahtekarlıkları var yaptıkları. Ellerinde hiç bilimsel veri, bilimsel delil olmadığı için. Bunlardan biri de Nebraska adamı. Şimdi ondan bahsedelim. 1922'de Amerikan Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborne, Batı Nebraska'daki Yılan Deresi yakınlarında Plösen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Bu diş fosili iddiaya göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşıyordu. Nebraska adı verilen bu fosilin sözde bilimsel ismi de hemen üretildi. Bakın yine bir Latince karışık bir isim hemen üretip veriyorlar. Bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyon resimleri çizildi. Hatta daha da ileri gidilerek Nebraska adamının eşinin ve çocuklarının doğal ortamda ailece resimleri yayınlandı. Bakın resmi şimi görüyoruz. Solda, gördüğünüz gibi
soldaki eşi
mi? Evet, solda çömelen herhalde eşi oluyor. Yandaki resim tek bir diş parçasına dayanılarak yapılmış. Ve Illustrated London News dergisinin 24 Haziran 1922 tarihli sayısında yayınlanmıştı. Bakın bilimsel bir dergide yayınlanıyor bu çizim. Ancak bu dişin soyu tükenmiş bir domuza ait olduğunun anlaşılması evrimcileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. 1927'de iskeletin öbür parçaları da bulundu. Bulunan yeni parçalara göre bu diş ne maymuna ne de insana aitti. Dişin Prosthenops cinsinden yabani Amerikan domuzunun soyu tükenmiş bir türüne ait olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla bu Latince ismin ve ailesinin tüm çizimleri alelacele literatürden çıkarıldı. Bakın, William Gregory bu yanılgıyı duyurduğu Science dergisinde yayınladığı makalesine şöyle bir başlık atmış. Görüldüğü kadarıyla Hesperopithecus ne maymun ne de insan diyor.
Ya bir dişten yola çıkılarak zaten, evet. Yani bunun insan maymun arası bir geçiş olduğu nasıl iddia edilebilir ki yani?
Evet, tabii bunun şimdi bu sahtekarlıklar, sahtekarlık olduğu anlaşılıyor. Nebraska adamı olsun, değil mi? Piltdown adamı olsun ve Onur Hocam'ın söylediği Tiktaalik Rose sahtekarlıkları olsun. Bunların sonucunda anlaşılıyor. Evrimciler her zamanki gibi utanç içinde kalıyorlar, hayal kırıklığına uğruyorlar vesaire. Ama çok daha kötü biten sonu bir olay daha var. Bakın Otabenga isimli yine evrimcilerin başvurdukları bir sahtekarlık. Onu da inceleyelim hemen. 1904 yılında evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirleniyor. Bakın Otabenga sağdaki Afrikalı bir yerli. Kafese konulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür. Evrimci bilim adamları St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak insana en yakın ara geçiş formu olarak teşhir etmişler. 2 sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşlerdir. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte insanın eski ataları adı altında sergilemişlerdir. Bakın bu kişiyi alıyorlar evinden, Afrika'dan. Yerli bir kişi bu insan. Ailesi var, eşi var, çocuğu var. Götürüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orada maymunların, gorillerin yanına koyuyorlar bu kişiyi, zincirliyorlar. Ve bakın resme dikkat edersek kucağına maymun verip fotoğrafını çekiyorlar. Bakın nasıl bir zulüm yapıyor. Yani evrimcilerin artık bu çok artık çıldırdıkları diyelim bir an. Otobenga sonunda maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar ediyor hayvanat bahçesinde.
Evet.
Bakın zulmünü görüyoruz evrimcilerin.
Evrimciler zaten bakın geçmişte de aynı şeyler. Mesela Piltdown adamın sahtekarlığını yaptıklarında insanlar ne diyordu? Ya evrim bilim, bakın işte Piltdown adamı var. İnsanla orangutan arasındaki geçiş formu. Yani niye dinle çelişsin evrim? Bakın işte delilleri de bulunuyor. Piltdown adamı işte yarı insan yarı orangutan. Niye işte evrime karşı çıkıyorsunuz diyorlardı mesela. Evet. Sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Nebraska adamı çıktı. Bakın işte diş bulundu. İnsan maymun arası ara geçiş formu dişi diyorlardı. Sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Şu anda da aynen evrimcilerin tüm iddiaları sahtekarlık ve yalan üzerine kurulu. Yani bir tane evrimcinin gerçek bir ara geçiş formunu kemiksel yapısıyla gösterdiğini gördünüz mü hiç şu ana kadar? Kemiksel yapısıyla çizim olmadan bu ara geçiş formu, bakın işte kafası sürüngen kafatası, kuyruğu balık kuyruğu gibi kılçıkları var mesela. Kafası da normal sürüngen kafatası. Böyle bir fosili gördük mü şu ana kadar? Görmedik. Veyahut da başka iki tür arasındaki bir geçiş formu gördük, görmedik. Alıyorlar geçenlerde de bir serçe parmağı fosilini almışlar. Bir fanusun içerisine koyup böyle üzerine örtüyle kaplamışlar. Işıkları karartıyorlar. Spotları onun üzerine doğru yöneltiyorlar. İşte hazır olun, fonda müzik çalıyor. İşte son 3, 2, 1 falan diye. Bir kaldırıyorlar küçücük bir serçe parmağı fosili. Ne bu? İnsan maymun arası geçiş canlısının serçe parmağının işte kemiği. Bunun Nebraska adamından ne farkı var bu iddianızın? Yani senelerdir, 200 senedir, 150 senedir yalan söylüyorsunuz yani. Ve bıkmadan, usanmadan gece gündüz zaten Allah ayette bildiriyor. Siz bize ahirette bu yalan söyleyen ve Allah'ın yolundan alıkoymak için gece gündüz çaba sarf eden insanların durumunu anlatan ayet var. Siz bize gece gündüz Allah inkar etmemiz için hileli düzenler kuruyordunuz diyecekler. Böyle Tiktaalik Rosea'ydı, işte Nebraska adamıydı, Piltdown adamıydı, bunlara inananlar. Çünkü gece gündüz bütün vakitlerini buna harcıyorlar. Ne amaç ne? Allah'ın inkar edilmesi. Normal bir adam işi gücü yok. Niye böyle bir şeyle uğraşsın? Evrim bakıyor. Yoksa yoktur. Hayatını devam eder. Yok adam 5 sene boyunca nasıl evrimi ispatlarım, nasıl Allah'ı inkar ettiririm bunun peşinde koşuyor. Şimdi samimi olmayan, Allah korkusu taşımayan, kendi ben yaşantımı yaşayacağım, Allah inancından uzak duracağım diye samimiyetsiz bir tavra giren insanlar da bu şekilde kandırılıyor. Ahirette de diyorlar ki siz gece gündüz bizim Allah'ı inkar etmemiz için hileli düzenler kuruyordunuz diyorlar. Şimdi bunun hileli düzenler o düzen olduğunu samimi insanlar görüyor. Herkes samimi olursa herkesi görür demek ki. İnşallah bir ahirette de öyle bir duruma düşmez.
Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Evet, yarın görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar.